Şimdi Türkiye tabii ilk başta arabuluculuk rolünü üstlenmeye çalışıyordu. Ama bu aşamadan sonra Türkiye artık bir bakıma taraf olmak durumunda. Tabii zannediyorum Arabistan ya da Katar'a karşı olan Körfez blokunun Türkiye'yi de dolaylı bir ambargo uygulama, ya işte gayrimenkulleri ellerinden çıkarma vesaire tarzında bir tarzda o uzun vadede söz konusu olabilir. Tabii Katar krizindeki asıl konu, yani sonuç itibariyle Amerika ve İngiltere ile beraber bir yüksek seviyeden bir pazarlıkla Katar'dan da bir şekilde ekonomik ve siyasi bazı tavizler alarak bunu çözmek istiyor Batı. Yani bu krizi kendi lehine, nasıl işte Arabistan'dan yüksek miktarda ekonomik ve silahlı olma sanayi işbirliği anlaşmaları yaptıysa, Katar'dan da büyük bir şekilde bunu yükseğe kapatmak istiyor. Tabii yani bu kadar basit değil gibi gözüküyor. Suud Sarayı da karışık. İşte genç biraz veliaht oldu, geri göz hapsine alındı falan. Yani aslında bakarsanız şu saatten sonra kestirmek zor. Yani bunlardan birinci senaryo, yani bu dediğim gibi yüksek pazarlıktan bir şekilde Katar'la Amerika ve İngiltere ve dolaylı olarak Türkiye sürecinde bir şekilde bir konsensüse gidilmesi. Ama ikinci sorun, bu Katar krizinin bölgedeki siyasi ve sosyal yeni bir Arap Baharı'nın farklı bir versiyonuna patlak vererek bölgede ciddi bir sosyal çalkantı, siyasi bir yeni bir çalkantının fitilini ateşlemesi de beklenebilir. Biraz daha beklememiz gerekiyor Katar kriziyle ilgili. Yani şu anda bir şey söylemek erken ama yani şu aşamada Türkiye'nin Katar krizinden çok büyük bir zarar alacağını düşünmüyorum.
Tarık Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşüne dönecek olursak, hükümet bu yürüyüşü demokratik bir hak olarak değil de sanki teröre destek eylemi olarak görüyor gibi davranıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı da aynı görüşte mi sizce?
Ya şimdi tabii bu siyasette Cumhurbaşkanımız demişti ya, siyaset öfke yönetme sanatıdır. Yani şimdi siyasetçilerin, politikacıların konuştuklarına değil yaptıklarına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar böyle diyorsa da hükümet bütün güvenlik önlemlerini korumalarından tutun diğer lojistik şey bakımdan bu yürüyüşe destek vermiş durumda. Yani tabii bu biliyorsunuz referandum sürecinde de yok işte oy vermeyenler, evet oy vermeyenler PKK tarafından da tarzında aşırı söylemler geliştirmişti. Yani şimdi %49 ya da %49,5 PKK tarafından mı? Yani bunlar tabii yani 70'li yıllardaki Süleyman Demirel, merhum Ecevit tarzında birbirini suçlamalara çağrıştıran yaklaşımlar. Politik bir dil olarak artık biz bunu normalleştirdik ama dediğim politikacıların dediklerinde de yaptıklarına bakmak lazım deyip iyi niyetle bunu koymak gerekiyor. Tabii bu yürüyüş itibariyle provokasyonlar da açıktır. Allah korusun yani geçen işte Ankara'daki o bomba olayındakiydi. Yani 20 bin, 30 bin kişinin arasında, 50 bin, 100 bin kişinin arasında çoğu katılımın karışma ihtimali her an vardır. Hükümet bu bakımdan kaygılı. Bu da haklıdır da. Sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de bunu belki son aşamada işte 50'şer kişilik, 20'şer kişilik bir son 2-3 kilometrede ya da son aşamada bir deklarasyon aşamasında gruba indirgeyip bu provokasyon ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Yani bunun en sağlıklı kısmı hükümetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde uzlaşmaya varmasıdır. Yani bu yürüyüşün demokratik bir hak gerekli mesajın verilmesi, hükümetin de bu konudaki toleransı ve demokratik uzlaşmayla beraber ikisinde kazanacağı bir nokta önemlidir diyelim. Başbakanımızın da bu konuda yaklaşım olduğunu da düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özellikle Kemal Bey'in sağduyulu tavrının yakın olduğunu düşünüyorum. Bunun böyle bir sonuçtan sonuçlanır. Çünkü yürüyüşten sonra da muhalefet ve hükümet diyaloğuna Türkiye'nin çok ihtiyacı var şu dönemlerde. Ve eğer Cumhuriyet Halk Partisi tabii yollarından bir tanesi zannediyorum. Şimdi işte meclis çalışmalarına katılmama da opsiyonu da dahil olmak bir sürü şeyler konuşuluyor. Bu sıkıntıya sokar Türkiye'yi. Yani ekonomik, sosyal, siyasi manada yalnızlaştırılır. Yani şimdi umarız Cumhuriyet Halk Partisi bunu, bu demokratik tepkisini Türkiye'nin koşulları doğrultusunda optimumda tutar diye bakmak gerekiyor.
Kuzey Irak'taki ve Suriye'deki gelişmelere de değinmek istiyorum. Bu Afrin'e Türkiye'nin bir operasyon yapması sizce söz konusu olacak mı?
Şimdi tabii Kuzey Irak'taki gelişmeler Amerika son Irak operasyonuna ağırlığını koydu ve Amerika özellikle IŞİD'in doğal tabanını oluşturan Sünni Arap aşireti ve Kürtleri ya da PYD'yi, PKK'nın o yapıyı uzlaştırmaya çalışıyor. Yani Kürtlerle Sünni Arap aşiretleri arasında bir konsensüs sağlayıp da kendi etkinlik alanını orada sağlamlaştırmak istiyor. Buna karşı Rusya'da, Afrin ve bölgesinde biliyorsunuz Rus bayrağı da vardı. Oradaki yani Rusların kuvvetleri de var. Rusya'da Türkiye'ye burada bir imkan vererek Amerika'nın bu hamlesine karşı bir denge mekanizması kurmaya çalışıyor. Bu bahanede Türkiye Rusya olan ilişkilerini değerlendirerek Türkiye kendi tezi olan sınırlı bir PKK kantonal yapılanmasını, PYD kantonal yapılanmasını kabul etmeyiz tezine bağlı olarak Afrin'de etkinlik göstermek istiyor. Tabii Afrin'de bir uçuşu yasak bölge var, Rusya tarafından konulmuş bir diğer konular var. Bu Rusya'yla uzlaşma yapılmadan girilemez. Türkiye bu opsiyonu kullanmak istiyor. Bölgede ilaveten yeni bir referandum sürecine gidiyor biliyorsunuz Kuzey Irak. Referandum sürecinin desteklenmesine bağlı olarak bağımsızlık süreci de gelişebilir. Buna referandum sürecinin bir çıkmaz yolu olduğu anlaşılırsa bölgesel Türk yönetimi Türkiye'ye bağlanmak dahil bir sürü opsiyonlar deneyecektir. Bu tabii Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki gerginlikleri, çatışmaları, bu tip gereksiz polemikleri bırakıp da dış politikaya, iç siyasetini dengeleyerek yönelmesiyle sağlanabilecek avantajlar olabilir. Ama Türkiye kendi iç siyasetindeki gerginlikle kutuplaştırıcı söylemi bırakmazsa Türkiye dış politikada da çok rahat ele olmayabilir. Halbuki koşullar Türkiye lehine gelişiyor. Türkiye bölgede tekrar çözüm getirici, garantör bir ülke olabilir. Gerek Kuzey Irak'taki yapılanmada bir garanti ülke olabilir. Ve hatta Kuzey Suriye'deki yapılanmada da bir garanti ülke olabilir. Ama Türkiye eğer kendi siyasetindeki gerginlikleri bırakamazsa bu fırsatları kaçırır ve süreçler aleyhine döner gibi geçti.
Bütün bakanlıklardan bir 180 günlük eylem planı hazırlanmasını istedi Cumhurbaşkanı ve kabinede bir revizyonla bir yenilenmenin peşinde. Bu 180 günlük eylem planı ve kabine revizyonundan ne bekliyorsunuz?
Şimdi tabii kabine revizyonu önceden bekleniyordu ama kabine revizyonu gerçekleşmedi. Muhtemelen bazı konularda anlaşma sağlanamadı. Gerek bakanlıklar gerekse bu eylem planının kapsamı konusunda. Bu anlaşma sağlanamadığı için de bu kabine revizyonu şu anda belirsiz tarihe ertelendi. Yani kısa vadede belki revizyon beklenemez. Ama 180 günlük yani eminim özellikle Cumhurbaşkanımızın işletme anlayışı ve eylem tarzına yaptığım bir talepti. Ondan kaynaklandı zaten. Zannediyorum bu eylem planı tamamen işte önümüzdeki dönemde yaklaşan yerel seçimlere yönelik artı bir de parti üzerinde kendilerinde ifade edilen bir rehavetin atılmasına, metal yolunun atılmasına yönelik bir eylem planı. Seçmenle tekrar kaynaşmaya, seçmenin güvenini tekrar kazanmaya yönelik belediye seçimlerine, belki muhtemel bir erken seçimin seçime de bir hazırlığa yönelik bir eylem, bir hizmet planı gibi görmek gerekiyor.
Tarık Bey çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum.